Ayrım 42.
Motor çalışsa bile bu sefer derin çamur birikintisi lastiklerin hareketine izin vermedi. İnsanlar ıslak battaniyelerini kucaklarına, omuzlarını alıp suların içinde yürümeye başladılar. Çocuklarını, yaşlılarını kollarında taşıyarak Bataçık'a ilerlediler. Biraz yüksekçe bir yerde ambar falan varsa içi mutlaka titreyen, umutsuz insanlarla dolu oluyordu. Bir takım kurallar vardı. Yardım alabilmek için bir yıldan beri burada bulunmak şarttı. Hükümet yardım edecek diyorlardı ama ne zaman edeceğini bilen yoktu. Ve yavaş yavaş korkuların en büyüğü gelip çattı. 3 ay boyunca hiçbir iş olmayacaktı. Ambarlarda insanlar birbirine sokulup oturuyordu. Korku üstlerine çökmüştü. Yüzleri külrengiydi korkudan. Çocuklar açlıktan ağlıyordu. Yiyecek hiçbir şey yoktu. Derken hastalık bastırdı. Zatüre, kızamık, gözlerde, kulaklarda ihtilat yapan kızamık. Yağmur sürekli yağıyordu. Sular otoyollara taşıyordu. Künk sistemi taşıyamıyordu bunca suyu. Sonra çadırlardan, kalabalık ambarlardan grup grup sırılsıklam erkekler dışarı döküldüler. Kıyafetleri yırtık paçavralardan oluşuyordu. Pabuçları birer çamur topağıydı. Suları yara yara ilerlediler. Kasabalara, kentlere, köy dükkanlarına, yardım bürolarına dağıldılar. Yiyecek dilenmeye, boyun büküp yardım dilenmeye, çalmaya, yalan söylemeye gittiler. Bu dilenmelerin, boyun bükmelerin altında umutsuz bir öfke kur kur kudurmaya başladı. Küçük kasabalarda bu sırılsıklam insanlara karşı duyulan acıma duygusu da bir öfkeye dönüştü. Aç insanlara duyulan öfke de çabucak değişip korku oluverdi. Şerifler habire işe yeni polisler aldılar. Yeni tüfek, gözyaşı gazı, cephane alabilmek için emirler çıkarıldı. Aç insanlar dükkanların arkasındaki arsalara birikiyor, ekmek dileniyor, çürümüş zerzevat dileniyor, bulabildikleri zaman çalıyorlardı. Çaresiz insanlar doktorların kapısını yumrukluyordu. Meşguldü doktorlar. Üzgün insanlar köy dükkanına haber bırakıyor, adli tabibin araba yollamasını istiyorlardı. Adli tabip öyle aşırı meşgul falan değildi. Cenaze arabaları çamur çaylak demeden geliyor, ölüyü alıyordu. Yağmurda bu arada insafsızca boşalıyor, dereler yamaçlarını aşıyor, her tarafa yayılıyordu. Saçak altlarında, ambarlarda, ıslak samanlar arasında birbirine sokulmuş yatan insanların açlığı ve korkusu öfkelerini besledi. Erkek çocuklar dışarı uğradı bu sefer. Dilenmeye değil, çalmaya gidiyorlardı. Erkekler de onların peşinden güçsüz adımlarla çıktılar, onlar da çalmaya çalışacaklardı. Şerifler hala yeni polis alıyor, yeni tüfek ısmarlıyordu. Sıcacık rahat evlerde oturan insanlar önce acıdılar, sonra tiksindiler, en sonunda nefret ettiler göçmenlerden. Çatısı akan ambarların ıslak samanları arasında zatüreden inleyen kadınlar bebek doğurdu. İhtiyarlar köşelere kıvrılıp orada öldü. Adli tıptan gelenler cesetleri doğrultamadı. Gece olunca çaresiz insanlar hiç aldırış etmeden kümeslere dalıyor, tavukları kapıp bağırta bağırta götürüyorlardı. Ateş edilirse koşmuyor, aynı karamsar tempoyla suları yara yara yürümeyi sürdürüyorlardı. Vururlarsa o zaman da yorgun argın batıyorlardı çamurun içine. Derken yağmur duruverdi. Tarlalar suyla doluydu. Gri gökyüzünü yansıtıyordu sular. Toprak üzerinde hareket eden suyla birlikte fısıldıyordu. Erkekler ambarlardan, sundurmalardan çıktılar, çömelip karşılarında uzanan sel basmış araziye baktılar. Sessizdiler. Bazen konuşuyor ama çok alçak sesle konuşuyorlardı. Bahara kadar iş yok hiç. İş yoksa para da yok, yiyecek de yok. Adamın bir çift atı olsa, tarlasını onlarla sürse çalışmadıkları zaman onları aç bırakacağı, açlıktan öldüreceği akla gelir mi hiç? Onlar at, biz insanız. Kadınların gözü erkeklerdeydi. Acaba sonunda yıkılacaklar mı diye bakıyorlardı. Sessizce durup bakıyordu kadınlar. Birkaç erkek bir araya gelince yüzlerindeki korku hemen yok oluyor, yerini öfkeye bırakıyordu. O zaman kadınlar rahatlayarak içlerini çekiyorlardı. Mesele yoktu artık, biliyorlardı. Yıkılmamıştı bu seferde erkekler. Korku değişip gazaba dönüşebildiği sürece yıkılma diye bir şey söz konusu değildi. Topraktan minicik nokta kadar yeşil otlar başverdi. Birkaç gün içinde tepeler yeni başlayan yılın belli belirsiz yeşilliğini kuşandı. 30. Vagon kampında sular göl oldu. Yağmur durmadan çamur birikintilerine düşüp şıkırdıyordu. Yavaş yavaş küçük dere yamaçtan yukarı tırmanmaya başladı. Vagonların durduğu düzlüğün hizasına yaklaştı. Yağmurun ikinci gününde el brandayı vagonun orta yerinden çekip indirdi, götürdü, kamyonun burnuna yaydı. Sonra eve dönüp çiltenin üzerine oturdu. Artık aradaki perde kalkınca iki aile bir olmuşlardı. Erkekler bir arada oturuyorlardı. Ruhları bile ıpıslaktı. Ana sobada küçük bir ateşi canlı tutuyor, birkaç dal yakıyor, odununu israf etmiyordu. Yağmur vagonun hemen hemen yam yastı damı üzerine boşalıp durmaktaydı. Üçüncü gün Van Wright'lar huzursuzlanmaya başladılar. Belki de gitsek daha iyi ederiz dedi Bayan Van Wright. Ana onları alıkoymaya çalıştı. İnsan nereye gitse başının üzerinde akmayan sağlam bir dam bulması zor dedim. Bilemem. Ama içimden bir duygu gitmek gerek diyor. Karşılıklı tartışırlarken Anna'nın gözü eldeydi. Ruth ile Winfield bir süre oyun oynamaya çalıştılar. Sonra onlar da karamsar bir hareketsizliğe gömüldüler. Yağmur hala çatıda davul çalıyordu. Üçüncü gün derenin sesi çatıdaki yağmura rağmen duyulabilmeye başladı. Baba ile John amca açık kapıda durup yükselen dereye baktılar. Kampın her iki yanında sular hemen hemen otoyol düzeyindeydi. Ama kampın olduğu yerde daha azdı su. Kampın arkasına otoyolun yükseltisi, önünde dere çevrelemekteydi. Baba, ne diyorsun John diye sordu. Bana öyle geliyor ki dere kabardı mı burayı sel basacak. John amca ağzını açtı, çalı sakallı çenesini ovaladı. Öyle dedi, basabilir. Rose Offshore'ın ağır bir soğuk algınlığıyla yataktaydı. Yüzü kıpkırmızı, gözleri ateşten çakmak çakmaktı. Anna elinde bir fincan sıcak sütle onun yanına oturmuştu. Hadi dedi, al iç bunu. Besleyici olsun diye içine domuz yağı kattım. Al da iç. Rose Offshore'ın başını dermansız iki yana salladı. Aç değilim. Baba parmağıyla havada kavisli bir çizgi çizdi. Hepimiz küreklerimizi alsak, bir set çeksek suyu engelleriz bana kalırsa. Şuradan şuraya kadar olsa yeter. Evet diye ona katıldı John amca. Olabilir. Ötekiler ister mi bilemem ama belki bir başka tarafa taşınmak daha işlerine gelir. Baba ama bu vagonlar kuru diye direndi. Bunun gibi kuru yer bulmak kolay değil. Bekle bir dakika. Çalı çırpı yığınından bir dal aldı. Kapıdaki kalastan aşağı çamurların içinden dereye kadar koştu. Dalı diklemesine dönüp duran suyun tam kenarına dikti. Az sonra yine vagona dönmüştü. Bir saniyede diklerini işliyor insanın dedi. İkisi de gözlerini suyun kenarındaki dala diktiler. Sular onun çevresini sarıyor, yamaçta yükseliyordu. Baba kapıya çömeldi. Hızlı yükseliyor dedi. Bence ötekilerle konuşmamız gerek. Baba uzun vagonun öbür ucuna Van Wright'ların tarafına doğru baktı. El onların yanındaydı. Agi ile birlikte oturuyordu. Baba o tarafa yürüdü. Sular yükseliyor dedi. Bir set çeksek nasıl olur? Herkes yardım ederse kolaylıkla yapabiliriz. Van Wright, şimdi konuşuyorduk dedi. Buradan gitsek iyi olur diyorduk. Baba, sizin epey dolaşmışlığınız var diye karşılık verdi. Kuru bir yer bulma şansımız ne kadar az bilirsiniz. Biliyorum ama ne olursa olsun. El, baba eğer onlar gidiyorsa ben de gidiyorum diye atıldı. Baba şaşırmış gibiydi. Gidemezsin El. Kamyon, biz kullanamayız o kamyonu. Vız gelir kamyon. Biz Agi ile bir arada olmalıyız. Dur bir dakika dedi baba. Şu tarafa gelin biraz. Van Wright ile El ayağa kalkıp kapıya doğru yaklaştılar. Görüyor musunuz diye parmağıyla gösterdi baba. Şuradan şuraya kadar bir set olsa yetişir. Kendi diktiği değneğe baktı. Su onun çevresini çoktan sarmış, yamaç iyice yükselmişti. Van Wright, hem zor iş olur hem sular belki yine de gelir diye itiraz etti. Nasılsa işimiz gücümüz yok. Bir şey yapmış oluruz bari. Sığınacak bu kadar güzel bir yer daha bulamayız. Gelin hadi. Ötekilerle de konuşalım. Herkes yardım etse kolayca yapıveririz. El, eğer Agi gidiyorsa ben de gidiyorum dedi tekrar. Baba, bak El dedi. Öteki adamlar kazmaya razı olmaz, hepimiz gitmek zorundayız zaten. Gelin de bir konuşalım onlarla. Omuzlarını kaldırıp kalastan aşağı bitişik vagona koştular. Açık duran kapısından içeriye daldılar. Anna sobanın yanında birkaç değneği zayıflamış ateşe sürüyordu. Ruth'i onun yanı başına sokulmuştu. Karnım aç diye sızlandı. Hiç de değil diye karşılık verdi Anna. Epey lapa yedin. Keşke bir kutu bisküvim olaydı. Yapacak hiçbir şey yok, canım sıkıldı. Yakında yine oyun oynarsınız dedi Anna. Biraz bekle de gör. Yine eğlenirsiniz. Evimiz olacak yakında. Keşke köpeğimiz olsaydı dedi Ruth. Köpeğimiz de olacak. Kedimiz de hatta. Sarı kedi mi? Beni uğraştırma diye yalvardı Anna ona. Üstüme varma Ruth. Rosa Sharn hasta. Biraz usludur. Eğlencenin de zamanı gelecek. Ruth sızlanarak uzaklaştı. Rose Offshore'ın üstüne bir battaniye çekmiş yatmakta olduğu şilteden ani tiz bir çığlık duyuldu. Sonra yarıda kesildi. Anna hemen dönüp o tarafa yürüdü. Rose Offshore'ın soluğunu tutmuş, gözleri korkuyla dolmuştu. Ne oldu diye bağırdı Anna. Kız soluğunu saldı, tekrar tuttu. Anna birden elini battaniyenin altına uzattı, sonra ayağa kalktı. Bayan Van Wright diye seslendi. Hey, Bayan Van Wright! Tombul kadın vagonun karşı tarafından yaklaştı. Beni mi istediniz? Bakın! Anna Rose Offshore'ın yüzünü uzatmıştı parmağını. Kızın dişleri alt dudağını ısırıyor, gözlerinde korkular parıldıyordu. Anna terden sırılsıklandı. Galiba geliyor dedi Anna. Vakti değil henüz. Kız derin bir iç çekişiyle rahatladı, alt dudağını bıraktı, gözlerini yumdu. Bayan Van Wright onun üzerine doğru eğildi. Şöyle bütün vücudunu kavrar gibi mi oldu? Apansız. Aç gözünü de bana cevap ver. Rose Offshore'ın bitkin durumda başını evet anlamında salladı. Bayan Van Wright Anna'ya döndü. Evet dedi. Geliyor. Erken mi diyorsunuz? Belki ateşi var diye erken oluyor. Doğrusu kızın ayakta olması gerek, yürüyor olması gerek. Yapamaz dedi Anna. Gücü yok ama yapmalı. Bayan Van Wright sessizleşti, ciddileşti. Ben çok doğuma yardım ettim dedi sonunda. Hadi gelin şu kapıyı kapayalım, iyice hem de. Cereyan yapmasın. İki kadın yana doğru kayan kapıyı ittiler, 20-30 santimlik bir aralık bıraktılar. Bizim lambayı da getireyim dedi komşu kadın. Yüzü heyecandan mosmordu. Aki diye seslendi. Sen bu çocuklarla oyna biraz. Anna başını salladı. Doğru. Ruthie, Winfield'ı da al. Agi ile o tarafa gidin. Hadi bakalım. Neden diye sordu çocuklar. Çünkü gitmeniz gerek. Rosa Sharn bebeğini doğuracak. Ben seyretmek istiyorum Anna. Ne olur izin ver. Ruthie, çekil şuradan. Çabuk hem de. Bu ses tonuna itiraz edilemezdi. Ruthie ile Winfield isteksiz adımlarla vagonun öbür tarafına yollandılar. Anna lambayı yaktı. Bayan Van Wright kendi Rochester lambasını getirdi, yere koydu. Kocaman daire biçimindeki ışığı vagonun içinde pırıl pırıl aydınlattı. Ruthie ile Winfield çalı çırpı yığınının ardına silmiş gözetliyorlardı. Rosa Sharn bebek doğuracak, biz de seyredeceğiz dedi Ruthie alçak sesli. Sakın gürültü etme, Anna seyrettirmez sonra. Bu tarafa bakarsa çalıların arkasına gizlen, o zaman görebiliriz. Winfield, çocuklardan çoğu hiç görmemiştir böyle şey dedi. Hiçbiri görmemiştir, bir tek biz. Ruthie pek gururluydu. Şiltenin başında, lambanın parlak ışığında Anna ile Bayan Van Wright baş başa vermiş tartışıyorlardı. Yağmurun gürültüsünden sesleri biraz yüksekti. Bayan Van Wright önlüğünün cebinden bir sebze bıçağı çıkarıp şiltenin altına doğru sürdü. Belki de bir yararı yoktur derken sesi özür diler gibiydi. Bizim oralarda hep böyle yaparlardı ama zararı da olmadığı kesin. Anna başını salladı. Bizde saban burnu koyarlar. Herhalde sert ve sivri bir şey olsun da ne olursa olsun fark etmiyor. Doğum sancılarını kesmeye yarıyor. Umarım uzun sürmez. Şimdi daha iyi misin? Rose Offshore'ın sinirli sinirli başını salladı. Geliyor mu? Tabii dedi Anna. Şipşirin bir bebeğin olacak. Bize yardımcı ol yeter. Ayağa kalkıp yürüyebilir misin dersin? Bir denerim. Aferin kızıma dedi Bayan Van Wright. Çok güzel yapıyorsun. Dur sana yardım edelim hayatım. Biz de seninle birlikte yürüyelim. Ayağa kalkmasına yardım ettiler. Battaniyeyi omuzlarına sardılar. Bir kolunu Anna, bir kolunu Bayan Van Wright tuttu. Onu yavaşça çalı çırpı yığınına kadar yürüttüler, sonra geri döndürdüler. Defalarca dolaştılar vagonun içinde. Bu arada yağmur da çatıyı dövmeye devam etti. Ruthie ile Winfield heyecanla bakıyorlardı. Ne zaman doğuracak diye sordu Winfield. Şşşt, duymasınlar, bırakmazlar sonra. Agi de çalı çırpı yığınının gerisinde onlara katıldı. Agi'nin ince yüzü, sarı saçları lambanın ışığında parlıyordu. Sivri uzun burnu da duvardaki gölgesinde pek belirgindi. Ruthie fısıldadı. Hiç bebek doğarken gördün mü? Tabii dedi Agi. Ne zaman doğuracak? Oho daha çok var. Ne kadar çok. Belki de yarın sabaha doğurur. Allah kahretsin dedi Ruthie. Öyleyse şimdi seyretmenin yararı yok. Hey bakın. Yürüyen kadınlar durmuşlardı. Rose Offshore'ın kasık kesilmiş acıyla inliyordu. Onu şilteye yatırdılar. Alnını sildiler. O bu arada inledi yumruklarını sıktı. Anne ona alçak sesle bir şeyler söylüyordu. Yavaş canım diyordu. Rahat bırak kendini. İyi olacak her şey. Çok iyi. Sen yumruklarını sık dudağını ısır. Aferin. Aferin. Sancı geçmişti. Biraz dinlenmesine izin verdiler. Sonra tekrar ayağa kaldırdılar. Sancıların arasında ileri geri dolaşmayı sürdürdüler. Baba kafasını kapının dar aralığından içeri soktu. Şapkasından sular damlıyordu. Kapıyı ne diye kapadınız ki diye seslendi. Tam o anda yürümekte olan kadınları gördü. Anı Rosa Sharn'ın zamanı geldi diye karşılık verdi ona. O halde istesek bile gidemeyiz. Hayır. O zaman o seti yapmaya mecburuz. Mecbursunuz. Baba sulara bata çıka dereye doğru yürüdü. Koyduğu işaret 10 santim derinde kalmıştı. 20 adam yağmurun altında durmaktaydı. Baba seslendi. Seti yapmak zorundayız. Kızımın sancısı tuttu. Erkekler onun çevresini sardılar. Bebek mi? Evet. Şimdi gidemeyiz. Uzun boylu bir adam bizim bebeğimiz değil ya diye karşı çıktı. Biz istersek gideriz. Tabii gidersiniz dedi baba. Hemen gidin. Kimsenin size engel olduğu yok. Zaten 8 tane kürek var. Hızla yamacın alçak tarafına koştu. Küreğini çamura daldırdı. Kaldırdığı zaman emme sesine benzer bir ses çıktı. Baba küreği bir daha sapladı. Çamuru dere yamacının alçak bir tarafına attı. Öteki adamlar gelip onun yanında yerlerini aldılar. Çamurları uzun bir set halinde yığdılar. Küreği olmayanlar kendilerine söğüt dalları kesip kamçılar yaptılar. Onları birbirine dolaştırıp hasır gibi ördüler. Tekmeliye tekmeliye setin içine sokup yerleştirdiler. Adamlara bir çalışma hırsı gelmişti. Savaş hırsı gibi bir şey. Bir tanesi küreği elinden atınca öteki kapıyordu. Ceketlerini, şapkalarını da çıkarmışlardı. Gömlekleri, pantolonları vücutlarına yapışıyor. Papuçları biçimden yoksun çamur topakları haline geliyordu. Cuvatların vagonundan tiz bir çığlık duyuldu. Adamlar durdu, tedirgin tedirgin dinlediler, sonra tekrar işlerine koyuldular. Küçük toprak set uzadı, uzadı, sonunda iki yanda da otoyol yükseltisiyle birleşti. Yorulmuşlardı artık. Kürekler daha yavaş hareket ediyordu. Derede ağır ağır yükselmeye devam ediyordu. İlk çamurların atıldığı yeri geçmişti bile. Babanın ağzından zafer dolu bir gülüş fırladı. Yapmasaydık gelmiş olacaktı sular diye bağırdı. Dere bu sefer yeni duvarda yükselmeye başlamıştı. Söğütlerden yapılmış paspası zorluyordu. Daha yüksek diye bağırdı baba. Daha yükseltmek zorundayız. Akşam bastırdığında iş hala sürüp gidiyordu. Adamlar artık yorgunluğun da ötesinde bir noktaya varmışlardı. Yüzleri hareketsiz, cansızdı. Makine gibi ani hareketlerle çalışıyorlardı. Karanlık bastırınca kadınlar lambaları vagonların kapısına koydular, kahve demliklerini hazır tutmaya çalıştılar. Birer birer cihazların vagonuna koşan kadınlar aralıktan içeriye giriyorlardı. Sancılar sıklaşmıştı artık. 20 dakikada bir geliyordu. Rozov Sharon dayanma gücünü kaybetmişti. Batıcı sancılar geldikçe korkunç çığlıklar atıyordu. Komşu kadınlar ona bakıyor, sırtını tıpışlıyor, sonra kendi vagonlarına dönüyorlardı. Ana ateşi iyice coşturmuştu. Kapkacak olarak nesi varsa su doldurulmuş, sobanın üzerine ısınmaya konmuştu. Baba ikide bir vagonun kapısından bakıyor, iyi mi diye soruyordu. Evet, sanırım iyi diye güvence veriyordu ana ona. Karanlık yoğunlaşırken birisi çalışma yerine parlak ışıklı bir fener çıkardı. John amca küreğine yükleniyor, çamurları çıkarıp çıkarıp duvarın tepesine atıyordu. Ağır ol biraz dedi baba ona. Öldüreceksin kendini. Elimde değil. O bağırtılara dayanamıyorum. Sanki o sefer. Anlıyorum dedi baba. Ama sen ağır ol yine de. John amca kekeledi. Kaçacağım ben. Tanrı şahidim olsun. Ya çalışmam gerek ya da kaçacağım. Baba onun arkasını döndü. Son koyduğumuz işarette durum nasıl diye seslendi. Fenerli adam ışığı değneğe doğru tuttu. Işık altında yağmur çok belli oluyordu. Geliyor. Baba bundan sonra daha yavaş yükselir dedi. Öte yanda çok geniş bir alanı basmak zorunda. Ama yine de yükseliyor. Kadınlar kahve demliklerini doldurup tekrar ateşe koydular. Gece ilerlerken erkeklerin hareket hızı yavaşladı, yavaşladı, ayaklarını yorgun atlar gibi kaldırır oldular. Sete daha fazla çamur, aralara daha fazla söğüt paspas. Yağmur aralıksız yağıyordu. Fener suratlara tutuldukça gözlerin dalgın baktığı, yanaklardaki kasların fırlak fırlak durduğu görülüyordu. Vagondan gelen sesler uzun süre devam etti, sonunda kesildi. Baba, doğmuş olsa ana beni çağırırdı dedi. Aynı karamsar ifadeyle çamur kürelemeyi sürdürdü. Dere yeni kurulan sete saldırıyor, setin yanı başında kuduruyordu. Derken dereden yırtılma sesine benzer bir ses geldi. Fenerin ışığı kocaman bir kavak ağacının devrilmekte olduğunu gösterdi. Ağacın dalları suya sarktı. Akıntıyla ileri geri oynamaya başladı. Bu arada dere küçük kökleri de koparmaya uğraştı. Yorgun adamlar ağızları bir karış açık seyrediyorlardı. Ağaç yavaşça dere boyunca ilerledi. Sonunda bir kütüğe takıldı kaldı. Kök kısmı yavaşça olduğu yerde döndü. Yeni yapılan sete dayandı. Gerisine sular yığıldı. Ağaç kıpırdadı. Yeni seti parçaladı. Ufacık bir akıntı içeriye doğruldu. Baba hemen fırladı. O yarığa çamur tıkadı. Sular ağacın gerisine birikti. Ondan sonra artık set çok çabuk yıkıldı. Çamur önce adamların bilekleri çevresine yayıldı. Sonra dizleri çevresine yayıldı. Hepsi dağılıp kaçıştılar. Sular vagonların, arabaların altına doğru sokuldu. John amca suların içeriye dolduğunu gördü. Karanlıkta bile fark edebildi bunu. Elinde olmaksızın kendi ağırlığı çökertti onu. Dizleri büküldü, sular göğsünün çevresini sardı. Baba onun yıkıldığını gördü. Hey, ne oluyor sana? Tutup ayağa kaldırdı. Hasta falan mısın? Hadi gel, vagon çok yüksek. John amca gücünü topladı. Bilmiyorum dedi özür diler gibi bir sesle. Yıkılıverdim, çöküverdim işte. Baba onun vagonlara doğru yürümesine yardım etti. Set yıkıldığında el geri dönüp koşmaya başlamıştı. Ayakları pek ağır hareket ediyordu. Kamyona vardığında sular baldırlarının hizasını bulmuştu. Burundaki brandayı savurduğu gibi sürücü yerine sıçradı, marşa bastı. Motor hırladı, hırladı ama kükremedi. El motoru iyice boğdu. Akü ıslanmış motoru giderek azalan bir hızla döndürüyordu. Bir türlü almadı. El kanepenin altına elini uzatıp krank aradı, arabadan dışarıya sıçradı. Su yan basamağın üzerine kadar yükselmişti. Ön tarafa koştu. Krank yuvası suyun altındaydı artık. El can havliyle krankı taktı, çevirdi, çevirdi. Her seferinde eli sulara battı, çıktı. Sonunda telaşı tükendi, hevesi geçti. Motor su doluydu. Akü boğulmuştu. Biraz daha yüksekte duran iki arabanın çalıştığını duydu. Farları da yanıyordu. Çamurun içinde biraz ilerlediler. Sonra lastikleri iyice gömüldü. Sürücüleri çaresizlik içinde kontağı kapatıp hareketsiz oturdular. Yağmur far ışıklarında beyaz çizgiler oluşturuyordu. El kamyonun çevresinden yavaşça dolaştı, elini içeri uzattı, kontağı kapattı. Baba kapıdaki kalasa vardığında kalasın alt ucunun yüzmekte olduğunu gördü. Ayağıyla bastırıp çamura gömdü. Çıkabilir misin John diye sordu. Çıkarım, sen yürümene bak. Baba kalasa dikkatle tırmandı. Dar aralıktan içeriye süzüldü. İki lamba da kısılmıştı. Anna şiltenin kenarında Rose of Sharon'ın yanında oturuyordu. Elindeki mukavva parçasıyla onun hareketsiz yüzünü yelpazelemekteydi. Bayan Van Wright sobaya bir kuru dal soktu. Kapağın kenarından tüten dumanlar vagonun içini bir yanık bez kokusuyla doldurdu. Anna başını kaldırıp babanın içeri girişine baktı, sonra başını çabucak eğdi. Nasıl kız diye sordu baba. Anna bir daha gözlerini kaldırmadı. İyi sanıyorum, uyuyor. Odanın havası iyice boğucuydu. Doğumun kokusu silmişti her yanı. John amca içeriye girdi. Vagonun yan duvarına yaslanıp dimdik durdu. Bayan Van Wright işini bırakıp babaya yaklaştı. Onu dirseğinden tutup bir köşeye çekti. Eğildi, bir lamba aldı, köşedeki elma sandığının üzerine doğru tuttu. Sandığa serilmiş bir gazetenin üstünde masmavi, küçük, kupkuru bir mumya duruyordu. Hiç soluk almadı dedi Bayan Van Wright alçak sesle. Ölü doğdu. John amca döndü, yavaşça vagonun karanlık ucuna doğru yürüdü. Yağmur çatıya daha yumuşak bir sesle düşmeye başlamıştı artık. Sesi o kadar yavaşlamıştı ki John amcanın yorgun soluklarını duyabiliyorlardı karanlık taraftan. Baba gözlerini kaldırıp Bayan Van Wright'a baktı. Lambayı onun elinden aldı, yere koydu. Ruthie ile Winfield kendi şiltelerine yatmış uyumuşlardı. Kollarını gözlerinin üzerine atmış ışığı kesmeye çalışmışlardı. Baba yavaşça Rose of Sharon'ın şiltesine doğru yürüdü. Çömelmeye çalıştı ama bacakları aşırı yorgundu. Diz çökmeyi tercih etti. Anna elindeki kare biçiminde mukavvayı ileri geri sallıyordu. Bir an babaya baktı. Gözleri iri iri, sabit bakışlıydı. Uyur gezer gibi bakıyordu. Baba, biz elimizden geleni yaptık diyebildi. Biliyorum. Bütün gece çalıştık. Sonra bir ağaç seti yıktı. Biliyorum. Sular altımızda sesi geliyor. Biliyorum, duydum. Kız iyileşecek mi dersin? Bilmiyorum. Peki bir şey yapamaz mıydık? Anna'nın dudakları gepgergin, bembeyazdı. Hayır. Yapılabilecek bir tek şey vardı ta baştan beri, onu da yaptık. Geberene kadar çalıştık. Sonra bir ağaç. Yağmur biraz hafifliyor. Anna tavana baktı. Başını tekrar eğdi. Baba devam etti. Konuşmaya zorunlu hissediyordu kendini. Ne kadar yükselir bilemiyorum. Vagonun içini de basabilir. Biliyorum. Her şeyi biliyorsun. Anna sessizdi. Elindeki mukavva ileri geri, ileri geri gidip geliyordu. Bir hata mı yaptık diye yakardı baba. Yapabileceğimiz başka bir şey var mıydı? Anna ona garip garip baktı. Bembeyaz dudakları hülyalı bir merhametle gülümsedi. Kendini suçlama. Sus. Düzelecek. Her şey değişiyor. Her şey. Belki sular. Belki gitmemiz gerekir. Gitme vakti gelince gideriz. Ne yapmak gerekirse yaparız. Şimdi sus. Uyandıracaksın onu. Bayan Van Wright dalları kırdı. Dumanlı dumanlı yanan yaş odun ateşine attı. Dışarıdan öfkeli bir ses duyuldu. Ben içeri girip o it oğluyla kendim konuşacağım. Sonra kapının hemen yanından elin sesi geldi. Nereye gidiyorsun bakalım sen öyle? O Joe denen namussuzu göreceğim. Giremezsin buraya. Ne oluyor sana?